Kutsal İsyan 4, 12. ayrım, sayfa 184. Mustafa Kemal gerek İlyas Bey'e gerekse Malatya'daki öbür kumandanlara İngilizlerden neden korkulmayacağı üzerinde güven vermek üzere gece yarısı saat 1'i 40 geçe şunları bildirdi. Şimdi mahallinden verilen malumatı mevsuka şudur. İngilizlerin Elyevm Urfa'da 300, Antep'te 350, Maraş'ta 100 erleri vardır. Binaenaleyh size bir İngiliz fırkasından bahsedenlerin beyanatı, vatan ve millet hainlerinin yalanını naklederek maneviyatınızı kırmak alçaklıktır. Bu gerçeğin gerekenlere bildirilmesi uygun olur. Mustafa Kemal. İlyas Bey Mustafa Kemal'le bu bildirişmeyi yaparken birkaç subayla birlikte Sivas'tan Malatya'ya yollanan Recep Zühtü Bey, otomobil bozulduğundan ve hayvanla gittiklerinden dolayı hala oraya varamamışlardı. Bu da İlyas Bey ve arkadaşlarını kaygılandırıyordu. Hısnı Mansur Adıyaman'dan ve Siverek'ten yola çıkarılan bölüklerde henüz görünürler de yoktu. Toplanmakta olduğu bildirilen süvari alayı da masala benziyordu. Böyle olduğu halde İlyas Bey ile öbür kumandanlar Kürt aşiretlerinin herhangi bir saldırısına karşı Malatya'yı şiddetle savunma kararı almışlardı. Yalnız siyasi bir taarruz yapmayı da yararlı bulan kumandanlar şimdilik ağırlık merkezinde bulunan Kahta'da Hacı Bedir Ağa'ya başka aşiret reislerinden bir Kürt öğüt kurulu göndermeyi yararlı bulmuşlardı. Bu heyet Bedir Ağa'yı kandırıp yola getirmeye çalışacaktı. Yalnız şu var ki eldeki kuvvetlerle Malatya bir Kürt saldırısına karşı dayanamazdı. Hazırlanan öğüt kurulu 14 Eylül 1919 günü Malatya'dan Raka'ya gönderildi. Öğütçüler Raka'ya varınca şaşırdı. Aşağı yukarı 1000 Kürt atlısı meydanları doldurmuş, silahlarını temizleyip parlatmaktaydı. İsyana katılmaya hazırlanan aşiret reisleri Malatya'dan giden yine Kürt aşiret reisleriyle uzun uzun ve içten konuştular. Hacı Bedir Ağa başta olmak üzere öbür aşiret reisleri de öğütçülerin dediklerini doğru buldular ve atlılarını arkalarına alarak dumanlı dağların eteklerinde zengin yeşillikler içine gömülmüş köylerine döndüler. Artık bu işin fiyasko ile bittiği anlaşılıyordu. Malatya'dan gönderilen eski Pütürge Kaymakamı Ragıp Bey ile Kahta Aşiretleri Reisi Hacı Bekir Ağa'nın himayesi altına giren Ali Galip ve Halil Rahmi Beyler düş kırıklıklarını ve korkunç umutsuzluklarını eski birer teneke gibi arkalarında sürükleyerek güneye doğru indiler. Raka ile Urfa arasındaki çetin at yolculuğu Mustafa Kemal'in ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın baş ucunda beliren boğucu kükürt dumanlarını da beraberinde alıp götürdü. Ali Galip Bey ile Halil Rahmi Bey'in çift yıldızı Malatya'nın güzel bağlar ve bahçelerle süslü ufku üzerinde sonrası sönüp giderken tedbirsiz bir İngiliz subayının Major Novil'in yıldızı da karanlıklara doğru hızla düşüyordu. Lavrens Taslağı kumandanı Albay Neil'den aldığı emirle güneye doğru düşen yıldızının arkasından yürümeye başlamıştı. Gözene yoluyla ve Türk jandarmalarının himayesinde Malatya'ya uğratılmadan Elbistan'a yollanmıştı. Tepeleri dumanlı Bey Dağları'ndaki karargahını bırakıp güneye inmeye hazırlanan Ali Galip Bey'e yine en yakın yoldaşı Major Novil bir mektup yazarak Bey Dağı'ndaki karargaha gönderdi. Ona son kez yararlı olmak istiyordu. Bütün Türk yurdunu yitiren Ali Galip Bey en son yardımı bir yabancı subaydan, Türk milletine çok büyük bir zarar yapmanın peşinde olan bir İngiliz subayından görmenin zavallı kaderiyle baş başa kaldı. Mektup şu anlamdaydı. Yanımda bulunanlarla Antep üzerinden Halep'e dönmek üzereyim. Sivas hareketi üzerine civar vilayetlere de sıçramış olan kargaşalık durulduğundan bu sorun üzerinde İstanbul'la haberleşmek istediğinizi biliyorum. Bunun için İstanbul'la yapacağınız haberleşmeyi ben sağlamak istiyorum. Urfa'dan İstanbul'la haberleşmek isterseniz başaramazsınız. Çünkü Urfa'dan İstanbul'a giden Birecik telgraf teli Sivas'tan geçmektedir. İstanbul'la haberleşmeye elverişli tel Halep'ten geçer ki bu da İngilizlerin elindedir. Birlikte Antep'e gideriz. Oradaki hattı İstanbul'a dek emrinize hazır bulundurmayı ödev bilir. Saygılarımı bildiririm. Major Novil. Sivas'ta Mustafa Kemal'i yakalayıp zincire vurmanın mutluluğuna erişmeyen Vali Ali Galip, Urfa'daki bir Türk vatanseverini Tonga'ya bastırdı ve İngilizlere yakalattırıp hapse attırdı. Olay şöyle oldu. Urfa'ya ayak basan Ali Galip Bey eski İttihat ve Terakkicilerden Şeyh Müslim'in evine konuk oldu. Söz döndü dolaştı, yine olaylara ve siyasete döküldü. Şeyh Müslim'le bir tartışmaya tutuşan Ali Galip Bey onun İngilizlere atıp tuttuğunu görünce bunu yemeden içmeden İngiliz kumandanlığına bildirdi. Ertesi gün konuğuna verdiği şölenin mükafatı olarak İngiliz askerlerince yakalanıp Halep'e gönderilen Müslim Efendi orada hapishaneye atılarak İngiliz düşmanlığının cezasını çekerken Ali Galip Bey de yakalamak istediği bir dev yerine bir pire yakalamaktan yine hoşnut onun arkasından Halep'e gitti. Hiç olmasa böylece İngilizlere Türk düşmanı olduğunu ve himaye edilmesi gerektiğini anlatmış oldu. Pek çok gerçekleri yutan Churchill, Ali Galip Bey'i de yutmuştu. Anadolu'nun güzel yeşillikleri içinde iki şey bırakmıştı. Bunlardan birisi ölüm korkusu, öbürü de kalabalık çoluk çocuğuydu. Ölüm korkusunu arkada bıraktığına sevinirken çocuklarına ihanet ettiğinden içi kan ağlıyordu. Vatana ettiği ihanet aklına bile gelmiyordu. Ankara'nın başı üstünde bulutlar. Kendinden sonrakileri düşünen milletler yaşamak ve ilerlemek imkanına sahip olur. Mustafa Kemal. Ankara'nın sıcak ve tozlu günlerinden biriydi. 23. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'nın enerji, iyi niyet, yiğitlik dolu yüzünde sayısız ter damlaları parlıyordu. Bürosunun yanı başındaki koltukta da 24. Tümen Kumandanı Mahmut Bey oturuyordu. Mahmut Bey oturduğu yerde bile uzun boylu olduğunu gösteren bir biçime sahipti. Yeşil ve güzel gözleri Kafkas ırklarından birinin özelliğini taşıyordu. İşte Ankara ve çevresinin çorak zavallı toprakları üzerinde üst ve ast bu iki kumandanın sözü geçiyordu. İstanbul'dan gelen bütün emirler bu iki adamın granit barajına çarparak tuz buz oluyordu. Türkiye'nin batısındaki bataklıklara saplanıp kalmış olan Yunan ordusunun karşısına dikilen engellerden pek çoğunu bu iki adamın gücü yaratıyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları henüz kurşun seslerinden uzakta işin politik yapısını kurmaya uğraşıyorlardı. İşte bu yüzden Ankara İstanbul'un gözünde bir başka diken olmuştu. Bunu ortadan kaldıracak gücü olmayan İstanbul hükümeti kimi sosyal kombinezonlara ve oyunlara başvurmaya başladı. Hele Sivas'ta da yapılması kararlaştırılan kongrenin örgütlenmesinden büyük, çok büyük rol oynamaya başlayan Ali Fuat Paşa ile onun 20. kolordusunu çaptan düşürmek için hızlı bir çalışmaya girişmişlerdi. Dahiliye Nazırı Adil Bey İstanbul'da bir valiler toplantısı tertiplemiş, onların aracılığı ile Anadolu'daki bayilere ve celalilere karşı bir cephe kurmaya tasarlamıştı. Ordu birlikleri nasıl olsa Mustafa Kemal'den yanaydı. Hiç olmazsa elindeki birkaç vali ve mutasarrıfla biraz iş çevirebilirdi. Ankara valisi Muhittin Paşa da başka valiler gibi İstanbul'a gitmiş, yerine vekil olarak mektupçu Halet Bey'i bırakmıştı. Halet Bey Muhittin Paşa'nın en güvendiği adam olmakla beraber Ali Fuat Paşa'nın da en güvendiği adamdı. İşte Ali Fuat Paşa Mahmut Bey'le yeni güçlükler ve işler üzerinde böyle konuştuğu sırada Halet Bey'in güvendiği bir adam kapıyı vurup içeri girdi ve paşayı dahiliye nezaretinden hemen şimdi gelen bir genelgeye uzatıverdi. Bu 31 Temmuz 1919 tarih ve 403 sayılı şifrede Ankara'yı çok yakından ilgilendiren şu satırlar vardı. Ciheti askeriyece şu aralık orada dahi çete teşkilatını germi verilmek üzere köylere kollar çıkarılarak cebren bakayı efradı toplatıldığı ve merkezi Ankara olmak üzere bir kuvayi milliye teşkiline teşebbüs edilerek Ankara'ya her taraftan murahhaslar davet olunduğu mefsukan haber alındı. Seriyan yeniden tahkikat icra olunarak istihsal edilecek malumatın Seriyan işarı ve oralarda bu gibi teşebbüsat ve tahrikata ön ayak olanların hemen derdest edilerek mehuzan İstanbul'a izamı tekrar ve ehemmiyetle tavsiye olunur. Ali Fuat Paşa yüzünde alaycı bir gülümsemeyle ve yüksek sesle bu telgrafı okudu. Mahmut Bey de ilgiyle ve alaycı mimiklerle bunu dinledi. Gülümseyen üst ve ast birbirlerine bakıyorlardı. Ali Fuat Paşa en sonra yüzündeki bu alaycı tonu sesine ve sözüne aktararak ''Mahmut Bey'' dedi. ''Vali vekiline gidin, bizi ne vakit tevkif edecekmiş öğrenip gelin.'' Bu kez kahkahalarla güldüler. Halet Bey Kuvayi Milliyecilerdendi. Vali Muhittin Paşa makamında bulunduğu zamanlarda da İstanbul'dan gelen gizli emirleri bir yolunu bulup Ali Fuat Paşa'ya iletiyordu. Şimdiye dek bu iyi adamın çıkarıp gönderdiği birçok önemli emir suretleri paşanın gizli evrak dolabında yatıyordu. Kuvayi Milliye'yi propaganda yoluyla vurmaya çalışan Dahiliye Nazırı Adil Bey Anadolu'ya öğütçüler yollamaya başlamıştı. Batı Anadolu'ya böylece iki kurul gitmişti. Konya'ya gönderilen kurulun başında emekli tümgeneral Süleyman Şefik Paşa vardı. Muhittin Paşa ile Ankara'ya gelen öğüt heyetinin başında da tümgeneral Galip Paşa bulunuyordu. Doğu vilayetlerini aydınlatmaya gidecek heyete de Tuğgeneral Abdullah Paşa başkanlık ediyordu. Ali Fuat Paşa bu yeni kampanya ile çok yakında ilgilenmeye başlamıştı. Bu çabaları boşa çıkarmak için karşı tedbirler almak gerekiyordu. Süleyman Şefik Paşa 5 Ağustos 1919'da Konya'da bozgunculuğa başlamıştı. Bunda da kimi başarılar elde edeceği benziyordu. Ankara valisi Muhittin Paşa da yanında Galip Paşa ve öğüt kurulu olarak 9 Ağustos'ta Ankara'ya döndü. Ali Fuat Paşa hoş geldiniz için vilayet konağına gittiğinde Galip Paşa'yı da valinin odasında buldu. Birer koltuğa kurularak konuşmaya başladılar. Galip Paşa hiç ara vermeden İstanbul hükümetinin siyaseti üzerinde bir yığın övgü sıraladı. Öyle toyca bir konuşma yaptı ki Ali Fuat Paşa bu ihtiyar askerin uyumakta olduğunu anladı. Ali Fuat Paşa'yı ilgilendiren bu değildi. Onun asıl öğrenmek istediği Muhittin Paşa'nın İstanbul'dan ne gibi bombalarla döndüğüydü. Acaba Dahiliye Nazırı'nın bayağı bir aleti olarak mı dönmüştü? Valinin ağzından en ufak bir ipucu alabilmek için türlü tuzaklar kuruyordu. Nedir ki ihtiyar kurt hiç oralı olmuyordu. Şimdiye dek Muhittin Paşa üzerinden epeyce işlemiş olan Ali Fuat Paşa, onun kendisine açılmaktan kaçınmasını Galip Paşa'nın yanlarında bulunmasına yoruyordu. Muhittin Paşa bir ara, "Nazım Paşa Hazretleri maruzatınızdan pek müstefit olmuşlar," dedi. Vali bununla Ali Fuat Paşa'nın 26 Temmuz 1919'da Harbiye Nazırı'na göndermiş olduğu uzun raporu anlatmak istiyordu. "Ya, memnun oldum efendim. Acaba vaziyeti nasıl mütalaa buyuruyorlar?" Vali bu sırada anlamlı bir biçimde Galip Paşa'nın yüzüne bakarak, "Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerinin size karşı hürmet ve muhabbetleri var," dedi. Konuyu yine değiştiriverdi. Ali Fuat Paşa ayrılırken onu kapıya dek uğurlayan Muhittin Paşa sesini kısarak bir sır söylüyormuş gibi, "Hükümet erkanı ile yaptığım temaslar faydalı neticeler verdi. Fakat bazı hususlarda kendilerini ikna muvaffak olamadım. Müsait bir zamanımızda uzun uzun konuşuruz," dedi. Ali Fuat Paşa 11 Ağustos 1919'da Teftiş Heyeti Başkanı Galip Paşa ile görüştükten 2 gün sonra Harbiye Nezaretinden ivedi kaydıyla bir telgraf aldı. Nazım Paşa bunda Ali Fuat Paşa'nın 26 Temmuz'da gönderdiği raporu okuduğunu bildirmiş, bunun üzerinde görüşmek üzere kendisini İstanbul'a çağırıyordu. Ali Fuat Paşa telgrafı okuduktan sonra kurnazca gülümsedi. "Ahmaklar, başkalarını da kendileri gibi ahmak sanırlar," diye düşündü. Nazım Paşa'nın telgrafta kullandığı dilin nazik perdesi arkasında korkunç bir tuzak yatıyordu. Ali Fuat Paşa bırakışmanın ilk günlerinden beri direnme ve savaş meydanına atılmış 2-3 iri kıyım kumandandan biriydi. Orta ve Batı Anadolu sırtını bu genç dağa yaslamıştı. Daha 10 gün önce aynı hükümetin Dahiliye Nazırı Adil Bey milli direnmenin bu gürbüz şampiyonunun yakalanarak İstanbul'a gönderilmesi için emir vermemiş miydi? Şimdi Harbiye Nazırı'ndaki bu kuzu sarması havası da ne oluyordu? Eğer Nazım Paşa'nın sözüne ve namusuna inanarak İstanbul'a yollansa, daha Haydar Paşa'da İngilizlerce yakalanıp Malta Kalesi'ne sürülmeyeceğini hiçbir baba yiğit söyleyemezdi. Mersinli Cemal Paşa'yı ne kötü harcamışlardı. Kuvayi Milliyeciler arasında çok şerefli bir yeri olacakken gidip İstanbul'da birkaç gün Harbiye Nazırlığı yapmak pahasına her şeyi yitirmiş ve daha şimdiden bir fosil durumuna düşmüştü. Artık ona ne o yandan ne de bu yandan güveniliyordu. Yerinden kıpırdamayan kumandanı Mersinli Cemal Paşa'nın akıbeti bekliyordu. Bunlar adamını hiç mi hiç tanımıyorlardı. Ali Fuat Paşa'nın böyle bir delilik yapacağını nasıl düşünebiliyorlardı? Yine de Harbiye Nazırı'nın çağrısını nazikçe susturmak gerekiyordu. Paşa, "Hastayım, şimdilik İstanbul'a gelemeyeceğim," diye hiç kimsenin yutmayacağı bir yalan kıvırmak zorunda kaldı. Harbiye Nazırı'na bu karşılığı verdikten sonra uzunca düşündü. Acaba bu işte kimin parmağı vardı? Kim bilir, belki de bu tuzak hazırlığında Vali Muhittin Paşa'nın parmağı rol oynamıştı. 2 gün önce görüştüklerinde Vali, "Nazım Paşa Hazretleri maruzatınızdan müstefit olmuşlar, size hürmet ve muhabbet besliyorlar," dememiş miydi? Bu bir yemleme değil de neydi? Ali Fuat Paşa bu kanıya geldikten sonra valiyi bir kez daha makamında ziyaret etti. Odada validen başka kimse yoktu. Birdenbire damdan düşer gibi, "Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri görüşmek üzere beni İstanbul'a davet ediyorlar," diyiverdi. Amaç valinin birdenbire göstereceği tepkiyi yakalamaktı. Muhittin Paşa'nın yüzünde çok hoşnut olduğunu gösteren izler belirivermiş. "Ya efendim, çok iyi efendim," dedi. Her şey aptalca meydana dökülmüştü. Vali tuzağa düşmüştü. Vali sözlerine şu soruyu kattı. "İstanbul'a teşrifinizde Nazım Paşa Hazretleri hürmetlerimi ibla edersiniz. Yolculuk ne zaman efendim?" "Şimdilik İstanbul'a gitmek niyetinde değilim." Valinin gülümseyen etli yüzü birdenbire durgunlaştı. "Ya efendim." Ali Fuat Paşa şimşek gibi şunları düşündü. Artık şüphem kalmadı. İstanbul'dan yeni talimat ile dönen Vali Paşa benim Ankara'dan ayrılmamı bekliyor. O zaman icraatını maniaya uğratmadan yapmayı düşünüyor. İstanbul'da hükümet erkanı ile temaslarında faydalı neticeler aldığına dair sarf etmiş olduğu sözlerde hilafi hakikattir. Aklı sıra beni şüphelendirmemek ve oyalamak gayesini güdüyor. Bugün İstanbul temaslarına dair hiçbir şey söylemiyor. Ali Fuat Paşa oturduğu maröken koltukta kendini cendereye girmiş gibi tedirgin duyuyordu. Karşısındaki şu yaşlı ve göbekli adam hiç kuşkusuz bal gibi düşmandı. Muhittin Paşa onun bu olumsuz düşüncelerini daha çok güçlendiren şu sözleri söylemek budalalığında gösterdi. İngilizler bize karşı hayırhane bir siyaset takip ediyorlar. Bunu bizzat müşahede ettim. Genç paşa kendini kurt sanan bu ihtiyar sivil paşaya artık herhangi bir şey sormanın gereksizliğini anlamıştı. Ona edindiği izlenimler üzerinde hiçbir şey sezdirmeden tıpkı onunki gibi bir ''Ya efendim, öyle mi efendim?'' çekti ve kendini dışarı dar attı. Vali Muhittin Paşa artık İstanbul'dan aldığı korkunç toksini açıktan açığa saçmaya başlamıştı. Bu İngiliz mandasının gerekli ve makbul bir kurtuluş yolu olduğu ihanetiydi. Yalnız kendi isteklerine bırakmayarak elinin altında bulunan bütün memurları da İngiliz muhipleri cemiyetine girmeye zorluyordu. Ali Fuat Paşa'nın kargaları artık her gün ona Muhittin Paşa'nın yeni yeni ihanet vesikalarını taşımaya başlamıştı. Bir gün kargaların getirdiği bir haber çok ilginçti. Buna göre Ali Fuat Paşa İstanbul'a geçip gidecek, Ankara'daki milli ve nizami kuvvetler dağılacaktı. Bunlar valinin yumurtladığı yaveler arasında bulunuyordu. Bunu işiten genç paşanın kanı beynine sıçradı. Hemen Kurmay Başkanı Ömer Halis Bey Paşa'yı çağırarak şu emri valiye iletmesini emretti. Bu gibi sözlerin tekrarı halinde şiddet kullanmak zorunda kalacağımı bildirin. Bu sırada uyanık Ankaralılardan bir grup gerek Vali Muhittin Paşa'nın ve gerekse teftiş kurulunun hemen İstanbul'a dönmesini isteyerek hükümete başvurdular. Ankara vilayetinin içinde söktüremeyeceğini anlayan vali, Muhittin Paşa teftiş kurulu başkanı Galip Paşa'yı ve onun emrindeki kurulu alarak propaganda yapmak üzere kazaları dolaşmaya yola çıktı. Ali Fuat Paşa 15 Ağustos 1919 günü Harbiye Nezaretinden gelen şu telgrafı dikkatle okudu. Kolordu kumandanları ile kolordu ahsasker rüesası ancak nezaretle şifre ile muhabere için nezaretin vesatetine müracaat mecburiyetinde olduklarından aralarında şifre ile muhabere edecekleri hususatı doğrudan doğruya nezarete yazacaklardır. Hali harp zail olduğu cihetle kumandanlar maiyetleriyle şifre ile muhabere icra etmeyeceklerdir. Hususatı mebsutaya hasrı dikkat ve tevfiki hareket olunması tamimen tebliğ olunur. Genelgenin altında yeni Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın imzası vardı. Ali Fuat Paşa telgrafı okuyunca kendi kendine şöyle söylendi. Süleyman Şefik Paşa karakterini ne çabuk meydana koydu. Hakikaten damat Ferit Paşa'ya layık bir adam. Sonra şöyle düşündü. Hayır, bu emir tatbik edilemez. Edildiği takdirde milli teşkilatın dahili irtibatı çok gevşeyecek ve bir mıntıka değerinden süratle haber alamayacak ve binaenaleyh birlik bozulacaktır. Bundan başka Yunanlarla harbe tutuşmuş olan milli müfrezelerimiz idare ve ikmal işlerinde fena bir duruma düşeceklerdir. Ali Fuat Paşa birçoklarının bir ittihat ve terakki eğilimlisi olarak bildiği Süleyman Şefik Paşa'yı çok iyi tanıyanlardandı. Hırsız zekasından büyük olan bu adam damat Ferit gibi aşağılık bir adamla el ele verince çok büyük fenalıklar yapabilirdi. Onun için genç paşa Süleyman Şefik Paşa'nın yeni bir hikayesi üzerinde ilginç haberler toplamaya başladı. Öğütçü bir kurulun başında damat Ferit'çe Konya'ya gönderilen Süleyman Şefik Paşa iki gün sonra İstanbul'a iştah açıcı bir telgraf çekmişti. Bu telgrafta anlam olarak şunları diyordu. Yaptığım temaslardan ve incelemelerden Anadolu'da milli teşkilatın zannedildiği kadar kuvvetli olmadığını anladım. Eğer ben Harbiye Nezareti makamına getirilirsem ve hükümetin kararlarını sürat ve sadakatle tatbik edebilirim. Milli kuvvetleri kısa zamanda dağıtabileceğime inanım var. Böyle kendine güvenen bir adamla çoktan beridir karşılaşmamış olan damat Ferit Paşa birdenbire gözlerini oluşturarak silkinmişti. İlk işi Konya'ya bir şifre yazıp bu Yavuz Paşa'yı İstanbul'a çağırtmak olmuştu. Ondan sonra da Dahiliye Nazırı Adil Bey'i çağırtarak ona şu müjdeyi vermişti. Adil Bey, mükemmel bir Harbiye Nazırı bulduk. Süleyman Şefik Paşa'nın vaat dolu telgrafı açıl susam açıl sihirli sözüne benzemişti. Etekleri zil çalarak İstanbul'a koşan Şefik Paşa, Harbiye Nezareti koltuğuna oturabilmek için patronu damat Ferit Paşa'nın yeni bir kombinezonunu bekliyordu. Nazım Paşa'yı koltuktan yuvarlayarak yerine bir ittihatçı paşayı geçirmek oldukça güç bir işti. Kurnaz ve vesveseli padişahı atlatmak gerekiyordu. Bir gün Adil Bey ile Nazım Bey'in meclisi vükelada şiddetli bir tartışmaya hatta çekişmeye tutuştukları görülmüştü. Bir pundunu bekleyen damat Ferit için bundan daha dört başı mamur bir bahane mi olurdu? Hemen çekilmesi istenen Nazım Paşa kös kös uzaklaşırken yeni Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa da çoktandır gözlerini kamaştıran Harbiye Nezareti koltuğuna kuruldu. Bu oldukça sihirli bir koltuktu. Vaktiyle İzzet Paşa'dan ve padişahtan bu koltuğu çok isteyen Mustafa Kemal onu bir türlü koparamamıştı. Mustafa Kemal bu koltuğu tepeden bir ihtilal ve darbe yapmak için istiyordu. Bakalım Süleyman Şefik Paşa bu koltuğu ne için kullanacaktı? Haremde sanki baskın yapılırcasına imzalatılan yeni atama emriyle Süleyman Şefik Paşa Harbiye Nazırlığı koltuğuna oturmuş, nedir ki bu kez de padişah uyanmıştı. Mustafa Kemal'den ağzı yanan padişah, Harbiye Nazırlığına bir ittihatçının getirildiğini eski sadrazam Tevfik Paşa'dan dinleyince bir hoş olmuştu. Tevfik Paşa'nın etkisi altında neredeyse gazap durumuna gelen padişah, Mabey'in başkatibi Ali Fuat Bey'i çağırtmış, gammaz Tevfik Paşa'yı da göstermekten çekinmeyerek şöyle demişti. Paşa Hazretleri, Süleyman Şefik Paşa'nın meşhur ittihatçılardan olduğunu ve onun tayininden dolayı vükeladan bazılarının çekilmek isteyeceklerini söylüyorlar. Sonra bu da başımıza bir bela olmasın ve bu sırada yine bir buhranı vükela çıkmasın. Sadrazamı telefonla bul Paşa Hazretlerinin ismini zikretmeyerek bu yolda haber aldığımı söyle. Eğer takriri muameleye koymamışlarsa tehir etsinler. Mabey'in başkatibinin damat Ferit Paşa'yı bulması kâr etmemişti. O yeni Harbiye Nazırına görevini bildirmişti bile. Ben Süleyman Şefik Paşa'ya memuriyetini tebliğ etmiş bulunuyorum. Kendisi Harbiye Nezaretine giderek vazifesine bile başlamış bulunmaktadır. Bu yüzden tekririn tehirine imkan kalmamıştır. Damat Ferit Paşa hemen o gece Mabey'in başkatibi Ali Fuat Bey'i konağına çağırarak şöyle demişti. Dün gece Şeyhülislam Efendi Maliye, Bahriye, Dahiliye ve Marif Nazırları ile burada toplanarak müzakere ettik. Süleyman Şefik Paşa'nın tayinine itiraz eden olmadı. Efkaf Nazırı Hamdi Efendi de Şeyhülislam Efendi'den ayrılmaz. Diğerlerinin muarız olduklarını bilmiyorum. Kendisini bir haftaya kadar tecrübe ederiz. Sonra Bahriye Nazırı Salih Paşa ile becaişlerini icra ederiz. Efendimiz, şimdiden Salih Paşa'yı imale buyursunlar. Süleyman Şefik Paşa'yı başkaları çok iyi tanımıyordu. Nedir ki o kendini çok iyi tanıyordu. Her yürekte bir aslan yattığını bilenler, onun yüreğinde bir kaplan yattığını sonradan anlayacaklardı. Süleyman Şefik Paşa ilk pençeyi kolordu kumandanlarına savurmuştu. Bu yukarıda yazdığımız telgraftan başkası değildi. Milletlerin iyi niyetlerini yok ederek büyük adam, büyük kumandan olmuş bir tek kimse yoktur. İşte Süleyman Şefik Paşa da milletinin bu iyi ve soylu niyetlerine karşı dikilmişti. Şifresiz kolordu emirleri olamayacağını anlatarak yeni Harbiye Nazırına başvuran kolordu kumandanları Nuh deyip peygamber demeyen bir nazır karşısında bulunduklarını anladılar ve ona göre tertiplendiler. Süleyman Şefik Paşa kolordu kumandanlarına açıktan açığa meydan okuyordu. Padişahın kendi üzerindeki kuşkusu kulağına çalınmış olacaktı. Onların sanılarını boşa çıkarmak kararında olduğu görülüyordu. Ali Fuat Paşa en gizli askeri sırların açık telgraflarla gidemeyeceğini anlatamayınca zora başvurmaya karar verdi. Bu bayağı kararı geri aldırtacak, Süleyman Şefik Paşa muhterisine tükürdüğünü yalatacaktı. Yeni Harbiye Nazırını bir gün makine başına çağırttı ve şu uyarmada bulundu. Şifreli muhabereyi men ettiğiniz için gizli emir malum makamlara verilemiyor. Bunlar açık telgraflarla verildiği takdirde birçok askeri sırlarımız ifşa edilecektir. Bu halin daha fazla mesuliyetini üzerimize alamayacağız. 24 saat kadar şifreli muhabereye müsaade buyurmadığımız takdirde bütün telgrafhaneler askeri işgal altına alınarak muhabereye eskisi gibi devam olunacaktır. Bu şiddetli azarlama karşısında Süleyman Şefik Paşa şaşırmakla öfkelenmek arasında ellerini uyuşturdu ve yanında bulunanlara şöyle dedi. Ali Fuat Paşa bizi fazla uğraştıracağı benziyor. Ali Fuat Paşa'ya verdiği karşılıkta ise bir müddet mühlet verirseniz vaziyeti tekrar tetkik ederim dedi. Demek ki işi haberleşmeye dökerek genç ve enerjik paşayı safsaklayacaktı. Kolordu kumandanı daha çok bekleyemezdi. 24 saat içinde İstanbul'dan müsbet bir cevap gelmeyince derhal kolordu mıntıkası dahilindeki bütün telgrafhaneleri askeri işgal altına alarak şifreli muhabereye devam ettiler. Süleyman Şefik Paşa Ali Fuat Paşa'nın bu dayatması karşısında emrini geri almaktan başka yapacak bir şey bulamadı. Ali Fuat Paşa ile 20. Kolordu'nun bir demir leblebi olduğunu hemen anlayan Süleyman Şefik Paşa onları mat edebilmek için bir komiteci hilesi kullanmanın gerekli olduğunda karar kılmıştı. Süleyman Şefik Paşa'nın unuttuğu bir şey vardı. Karşısında en azdan kendisi gibi eski ittihatçıların tecrübeleri, hürriyetçilikleri ve komiteci nitelikleriyle dolu bir ihtilacı vardı. Erkan-ı Harbiye şahanede Mustafa Kemal'le birlikte gizli bir ihtilal örgütü kurmakta yakalanmış, dirimini ve subaylığını güç kurtararak bugünkü kumandanlık aşamasına gelmişti. Genç Paşa bugün her bastığı yerde bir mayın olabileceğini hesaplayan bir askerlik ve ihtilalcilik zekasına sahipti. O da esen rüzgardan hile sezen sayılı başlardandı. Ali Fuat Paşa'dan yediği ilk yumrukla daha birinci raundda nakavt olan Süleyman Şefik Paşa yerinden doğrulup üstünün başının tozunu siktikten sonra 29 Ağustos 1919 tarihli bir şifre ile 20. Kolordu'nun kapısını çaldı. Ankara'da 20. Kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ne. Geçende İngiliz kumandanı General Milne'nin tebligatını bildirmiştim. İzmir havalisinde sükuneti idameye ve vilayat şarkiyede asayişi halelden sureti katiyede vikayeye ve anasır arasında en küçük bir hadisenin bile vukuunu mene muvaffakiyet temin edebileceğinizin buraca bilinmesi, vaziyet ve menafi-i siyasiyemizin istikametini tayin hususunda mühim bir amil olacağından, iktizasını teemmül ile bu baptaki mütalaai mahsusalarının ilavesiyle şerian inkası hamiyet pervelerinden muntazar ve mercudur. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik. Ali Fuat Paşa bu telgrafı okuyunca küçümsemeyle gülümsedi, şöyle düşündü. Yeni Harbiye Nazırı İzmir havalisinde sükunet-i idameye ve vilayat şarkiyede asayişi halelden vikayeye ne dereceye kadar muvaffak olacağımı soruyor. Maksadını ne kadar gizlerse gizlesin, meydanda selefinin kurduğu fakat içine düşüremediği tuzağı bir de kendisi tecrübe etmek istiyor. Evvela hükümetin bana itimat ettiği zahabına kapılacağım. Eğer buna muvaffak olurlarsa ikinci bir emir yollayacaklar. Bu meseleyi şifahen müzakere etmek üzere Dersaadet'te teşrifinizi bilhassa rica ederim diyecekler. Ben de buna inanarak İstanbul yolunu tutacağım. Ya Rabbim, bu ne kadar çocukça hazırlanmış bir plan. Ali Fuat Paşa Süleyman Şefik Paşa'ya 24 Ağustos 1919 tarihinde ikinci bir nakavt yumruğu salladı. Bu husustaki mütalaa-i acizanemi beyandan evvel Anadolu'da bulunduğum şu son 6 ay zarfında ahval ve vaziyetin mahiyeti hakikiyesini arz etmek isterim. Mütarekeden İzmir'in işgaline kadar devam eden müddet zarfında düveli ihtilafiyenin gittikçe artan alt şikenane muamelatı bilhassa tahammülsüz. Yunan fecaii ve Ermenilerin Adana vilayetinde Şimendifer hattı üzerindeki tecavüz ve tahrikatı ile Kafkas dahilindeki katliam gibi hadisat karşısında daima sık sık tebeddül eden heyeti vükelanın bu alemi fecaiye çaresiz olamayacağını gören millet, İzmir'in işgali üzerine bizzat mukadderatına hakim olmayı düşünmüş ve bunun bir neticesi olarak her tarafta intizam dahilinde kesbi vüsat eden harekat-ı milliyenin kuvveti gittikçe tezahüt etmiş ve bizzat Aydın vilayetinde on binlerce kuvvet toplanarak kanlı ve fedarane müsaademe ve muhabereleriyle Yunan istilasını durdurmaya muvaffak olmuştur. Mevcudiyet ve istiklali için çırpınan millet, kezalik muhtelif mahallerde kongreler akdederek mukadderatı millet ve vatan hakkında mühim kararlar ittihaz ile bunları zat-ı şahaneye ve sadarete ve sair icap eden mahallere arz etmişlerdir. Buna mukabil muhtelif kabinelerimizin bazı erkanı ve cereyanı milliyi muhalifi kanun ve bir tezebzüb ve ihtişaş telakki ederek imhasını emretmiş ise de mevcut ve gayri mevcut ve gayri muallem ve cüzi jandarma ve kasten zayıf düşürülmüş olan orduyu hümayun ile maddeten ve manen hiçbir şey yapılamamıştır. Bazı mahallelerde bu hale karşı hususi tedbir ittihazını muvafık gören zavati aliyede hükümetin emrini ifa etmedi diyerek azil ve tevkif edilerek duçarı gadir olmuşlardır. Milletin bu harbi umumide seviyesi irfan ve tecrübesi muhtelif fırsatlarda yükselmiş olduğundan Avrupa düveli medeniyesinde olduğu gibi bizde de bu derece değil ise de makamı hilafet ve padişahlarına daima muti ve merbut kalmak şartıyla mukadderatlarının tayinini iştirak eylemek istedikleri anlaşılmaktadır. Hükümet ile millet arasındaki ihtilaflardan istifade etmek isteyen anasır-ı ecnebiye ve gayr-ı sadıka ise her gün muhtelif tarzda bazı eracif inşa ederek memleket dahilinde karışıklık ve asayişsizlik mevcut olduğunu ve daima Hristiyan ahaliye tecavüz vuku bulduğunu göstermek istemişlerse de, müruru zamanla ihtilaf devletleri memurları böyle bir hali mevcut olduğunu değil, hudusunu bile imkan olmadığını muhtelif vesilelerle bildirmişlerdir. Aydın'daki milli harekata gelince bunun da malumu âlileri olduğu üzere Yunan fecai ve mezaliminden doğmuş olup müdafaa-i nefisten başka bir şeyle tarif edilemeyeceği ve mani tedbirler ne olursa olsun behemehal Yunanlıları Aydın vilayetinden çıkarmaya azim ve karar vermiş oldukları ve bu karara muhalif tedbir ittihaz edecek vatandaşlarını duygusuzluk ve hamiyetsizlikle itham etmekte olduklarını işitmekteyim. Hülaseten arz etmek isterim ki efkar-ı umumiye-i millet tamamiyle vaziyeti hariciye ve dahiliyemizi müdrik olmak ve vatanın yüksek menfaatlerini istihdaf etmek suretiyle tekevvüm ve tekamül etmektedir. Acizlerinin vaziyetine gelince ordu kumandanı olmak sıfatıyla mümkün olduğu kadar kumandan altında bulunan kıtaatı siyasetle şaibedar etmemeye ve elimdeki cüzi kuvvetle hükümetin emirlerini infaz edebilmek şöyle dursun, arzuyu milliye muhalif ve vaziyet aldığım takdirde padişah ve vatan için elim bir vakaya sebebiyet verilmiş olacağını bir tayin bulunduğu mıntıkada mümkün mertebe hükümetin nüfuzunu muhafaza etmek şartıyla hükümet ile milleti birbirine rapt eden münasebatı mühimmiyeyi bozmama ve ciheti mülkiye ile askeriye arasında hudus bulan fikir ihtilafını da izaleye çalışıyorum. Fakat bir an gelecektir ki bu halin devamı acizlerince de gayri mümkün olacağını kemali mutavaatlı arz ederim. 12. ayrımın sonu sayfa 202.